burada kalacağız. Merhaba sayın dinleyenlerimiz, biz burada kalacağız. 84. bölümüyle sizlerle programımızı Nurettin Turan hazırlıyor. Ben Yasemin Pamukçu Başar'a mikrofondayım ve teknik masada ise Cihan Aydoğan var. Telefon numaralarımızı anımsatmak isterim. +90 312 463 34 19 ve yine +90 312 koduyla 463 34 21. Eğer belge geçer yollamak isterseniz +90 312 463 32 84 blog adresimiz ise bizburada.blogspot.com. Bu hafta Türkiye ve Avrupa ülkelerinde Suriyeli mültecilerin durumunu ele almak istiyoruz. Ülkelerin mülteci akınına karşı yaklaşımları genelde nasıl oluyor? Alınan önlemler var mı? Sorunun mali, siyasi, insan hakları ve uluslararası boyutlarını inceleyeceğiz. Bilmiyorum, belki birkaç hafta böyle incelemeye de devam mı ederiz bilmiyorum. Can Hocam yanımda şimdi. Osman Can Ünver, biliyorsunuz kendileri göç uzmanı ve programımızın danışmanı. Hoş geldiniz
Hoş
hocam.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Devam eder miyiz hocam, yoksa bir haftada bitirebileceğimiz bir konu gibi mi görünüyor?
Bu böyle bir haftalık bir konu değil.
Değil mi? Evet.
Biraz uzun süreceğe benzer. Uzun süreceği yani şey olarak, sadece program olarak da değil. Sorun olarak devam edecek maalesef, öyle gözüküyor.
Evet. Ve aynı zamanda bir başka konuğumuz var. Doçent Doktor Murat Erdoğan, kendileri Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, geçen hafta da Murat hocamızla birlikteydik. Tekrar birlikte olduğumuz için mutluyuz. Aa, Can hocamız haftaya yokmuş. Böyle bir mesaj var burada. Nereye gidiyorsunuz hocam?
Efendim, şey var.
Birleşmiş Milletler'in işleri mi?
Bu Dışişleri Bakanlığımızın bu sene başkanlığı, yani 2014'ten beri başkanlığını yürüttüğü global ya da küresel göç ve kalkınma forumunun Cenevre'de bir toplantısı var. Bir günlük bir toplantı. Oradaki panelde işte Türkiye'yi temsil eden kadın işçiler ve kalkınma konulu işte bir sunum yapacağım.
Oh,
aslında tabii kadın göçmenler, daha doğrusu kadın işçiler demeyelim, kadın göçmenler.
Peki.
Fakat bizim yani ne mevzuatımızda ne de siyasal yaklaşımlarımızda, uygulamalarımızda kadın erkek ayrımı yok bu konuda. Hı-hı. Dolayısıyla çok da söylenecek bir şey olduğunu
göçmenler
düşünemiyorum ama
diyorsun.
Yani en azından tabii göçmen olarak geçiyor. Hı-hı. Kadın erkek ayrımı yok. En azından belki de bundan sonra buna biraz daha önem verilmesi gerektiği konusunda bir entelektüel işte tartışmayı başlatabiliriz diye düşünüyorum.
Hı-hı.
İyi de olabilir yani.
Tabii, olmaz mı? Evet. Bir hafta mı yoksunuz hocam? Sonraki
yok sadece bir hafta burada.
Bir hafta, salı yoksunuz. Evet.
Yoksa Cenevre sadece bir günlük bir seyahat, yani iki günlük veya.
Anladım. Evet, Murat hocam.
Yani benim başım kel değil diyeceğim ama kel dinleyicilerimiz bilsinler. Hayır, ben de gideceğim önümüzdeki haftaya, ben Meksika'ya gideceğim.
Öyle mi?
Yine benzer konular, Can hocam da biliyor. Meksika'da dünyanın en büyük göç topluluğu Metropolis adı altında onların kongresi var. Orada hem Türkiye'deki Suriyeliler konusunda bir sunumum olacak, hem de 2017'de bu toplantıyı İstanbul'da yapmak istiyoruz. Koç Üniversitesi ile birlikte, Mire Koç'la birlikte. Onun adaylık başvurusunu yaptık. İşte burada karar alınacak. İnşallah olacak gibi görünüyor. O zaman da 2017'de dünyanın çok farklı yerlerinden 1000 civarındaki uzmanla göçün çok farklı boyutlarını tartışmış olacağız. Şimdi hocamın söylediği bu küresel göç ve kalkınma forumu, Türkiye bunun dönem başkanlığı yapması tesadüf değil. Türkiye göç konusunda çok önemli ve çok dikkat çeken bir ülke haline dönüştü. Dünyanın her tarafından Türkiye'de olup bitenleri insanlar izlemeye çalışıyor. Özellikle de son 4 senede yaşanan Suriye'den gelen göçle birlikte. Çünkü Suriye'den gelen göç dünya tarihinin gördüğü en yoğun göçlerden birisi. Yani sadece bizimle ilgili enler değil. Dünya tarihinin gördüğü en büyük insani krizlerden birisi yaşanıyor. Daha ne kadar yaşanacağı belli değil. Gelen insanların ne yapacağı belli değil. Dolayısıyla Türkiye ve göç deyince hem akademik dünyada hem siyaset dünyasında çok özel tartışmalar gündeme geliyor. Can hocamın bence orada anlatacakları da önemli. Çünkü Türkiye'nin göçle ilişkisi çok yönlü. Yani hem yurt dışına göçmen gönderen bir ülkeyiz, hem ülkemiz içine göçmen alan bir karakterimiz var. Hem transit ülkeyiz.
Doğru.
Birçok yönüyle göç bizim hayatımızın ayrılmaz bir parçası. İç göçten söz etmiyoruz bile yani. Evet. İç göç. Hı hı. Olağanüstü yüksek bir sayıda devam eden bir de iç göçümüz var bizim. Ondan konuşmuyoruz bile. Sadece 2013 yılında İstanbul'a 407 bin kişinin göç ettiğini söylersem bunun ne anlama geldiğini birazcık tahmin edebiliriz.
407 bin.
Bir yıl içinde.
Bir yıl, evet.
Evet. İstanbul'dan kaçanlar da var. Şöyle yani hani yanlış anlaşılma olmasın. Net rakam daha düşük oluyor. Ama öyle ya da böyle oraya 407 bin kişi yani günde yaklaşık 1500 kişi İstanbul'a ulaşıyor ve oradan çıkmıyor. Kalıyor orada.
Evet. Hocam
olağanüstü bir şey bu yani.
İç göç tanımını biraz farklı yorumluyorum. Aslında ben onu göç olarak da düşünmüyorum. Kendi milli sınırlarımız içerisinde bir mobilite, bir hareketliliktir. Bir de İlhan Tekeli Hoca'nın eskiden yapmış olduğu ve halen geçerli olan bir çalışması var. Anadolu illeri arasında da yani hiç akla gel mesela Yozgat'la Çorum, Yozgat'la Kayseri arasında falan da ciddi hareketlilik var.
Tabii.
Yani sadece böyle işte kırsal kesimden metropollere göç şeklinde olmuyor bu hareketlilik. Kesinlikle. Bu hareketlilik mesela de aslında iyi bir dinamizm getiriyor yani aslına bakarsanız.
Afetle birlikte gelen hareketliliği göç olarak nitelendiriyor muyuz hocam?
Vallahi değil bence de o da değil. O da yani şöyle milli sınırlar içerisinde göç olmaz yani. İnsan ben şimdi mesela kalkıp İzmir'e taşınsam İstanbul'a Ankara'da göç mü etmiş olacağım yani orası da neticede işte.
Yok hocamın söylediği baştan çok önemli bu göç kavramı da çok popüler bir kavram haline dönüştü. Mesela öğrenci göçünden söz ediliyor. Neymiş işte Bolu'da oturan bir çocuk Ankara'da üniversiteyi kazandı geldi burada 4 sene kaldı. Şimdi bu çocuk Bolulu mu Ankaralı mı yoksa Ankara'da göçmen mi? Vesaire. Bir de uluslararası öğrenciler var vesaire. Dolayısıyla hani göç kavramı hakikaten çok tartışılan bir şey. Hocamın söylediği gibi daha çok burada hareketlilikten, mobiliteden söz etmek lazım ülke içinde. Ama az önce söylediğinizle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Şimdi tabii bizde genelde hani Türk filmleri de hep öyledir ya. İnsanlar hep böyle doğudan kalkar İstanbul'da Haydarpaşa'da elinde bavulla görürüz. Bu olay öyle değil. Özellikle son 20 senede bunun şekli bayağı değişti. Komşu illere gidenler, daha güneye doğru inenler, hatta Trakya'ya doğru yönelenler var. Karadeniz'den ciddi bir biçimde bir İstanbul'a yöneliş var ama doğu illerinden daha aşamalı bir gidiş var. Ve aynı zamanda da İstanbul'dan bir kaçış var. Yani İstanbul'dan yılda 200 bin civarında insan da ya artık burada yaşayamıyorum deyip başka yerlere doğru kaçıyor. Daha küçük kasabalara gidenler var, güneye doğru inenler var falan. Ama az önce siz de söylediniz, kesinlikle katılıyorum. Bence Türkiye'nin dinamiğinin çok önemli bir parçası. Türk ekonomisinin, kültürünün çeşitliliği bakımından da önemli. İnsanların bu kadar çok hareket ediyor olması bir taraftan başka dinamikler yaratıyor, kültürü çeşitlendiriyor ve kurallar konusunda daha esnek olunabiliyor. Bunun olumlu tarafları da var, olumsuz tarafları da var. Şimdi ben bir hikayem var. Yani herhalde Almanya'dan da bizi izleyenler bir kısmı biliyordur. Herkes için enteresan olacağını düşünüyorum. Freiburg kentinde yaşıyordum. Freiburg kenti 300 bin nüfusluydu 20 sene önce. Şu an gittiğimde yine 300 bin nüfus. Ya 2 bin artmıştır ya 2 bin azalmıştır. Böyle. Oradan Bonn kentine taşındım. Belediyeye gittim. İşlemlerimi yaptırdım. Dediler ki belediye başkanımızın size bir hediyesi var. Bonn'da 300 bin nüfuslu bir yer. Bana ve eşime birer tane zarf verdiler. Ben de içinde işte çöpünüzü şöyle atın, işte yola şöyle dikkat edin falan gibi bir şey bekliyordum. Ama açtım içinden yaklaşık 30 tane hediye kupon çıktı. Tiyatro bileti, opera bileti, şehir turu, yüzme havuzu vesaire.
Çok
felsefe
güzel.
Şu. Biz işte bizim kentimize geliyor. Hani ben üstelik Türk olarak gidiyorum ve bana bunu veriyorlar. Hani Alman yani hayır, oraya gelen zaten yapmıyor yani. Şehrimize geldi. Mümkün olunca şehrimizi tanısın. Bu imkanları kullansın. Ondan sonra canı isterse devam eder. Ve gittiğinizde inanın bana ben o kuponu götürüyordum şeye, vezneye ya da gişeye her neyse. Bana en önden yer veriyorlardı. Böyle inanamadım yani. Hayatımda çok pahalı şeyler. Yani orada sanat, kültür işleri çok pahalı şeyler. Biz çok güzel tadını çıkardık onların.
Ne güzel.
Ama bunun tabii şöyle bir lüksten kaynaklanıyor bu. Bir hani böyle bir entegrasyon politikası var kafalarında. Gelen kendisini burada yabancı hissetmesin. Bir an önce sistemin içine girsin. Ama iki, gerçekten gelen zenginlik. Yani bakın şimdi Karadeniz illerimize gidin bizim. İnsanlar çekiliyor oradan. Sürekli bir göç var ve şehirlerin ruhu çöküyor. Gençler gidiyor, insanlar yok, köyler boş, okullar boş. Geçen Suriyelilerle ilgili bir şey konuşuyoruz. Karadeniz'de bir belediye başkanı diyor ki 8 tane ilköğretim okulum var bomboş duruyor. Buraya gelsinler eğitim yapsınlar diyor mesela. Şimdi göçü veren yerler açısından aslında dramatik bir durum var. Göç alan yer şanslı yerdir genelde. Göç bir yönetmek olayı aslında. Yani iyi yönetirseniz her zaman katkı sağlar. Ama iyi yönetemezseniz, bir karmaşa içine bırakırsanız bu sorun olur. Şimdi İstanbul'a gidersiniz mesela. İstanbul'da ben bir kavga görmüştüm. Çok gülmüştüm. Bir otopark kavgası var. Niye var? Çünkü bir sürü insan geliyor. Yılda 400 bin insan geldiğinde bunların 100 bin de aracı oluyor. Peki bu aracı aynı parka, aynı yola, aynı okula falan yerleştireceksin. Nasıl yerleştireceksin? Tabii ki kavga olacak. O zaman işte levyeler falan giriyor devreye. Her neyse bir kavga var ama kavgada enteresan olan şu. Birisi diğerine diyor ki sen kaç günlük İstanbul'dasın diyor falan. Ben ne zamandır buradayım diyor. Kaç yıldır buradasın diyor. 25 senedir buradayım diyor. O da diyor ki 17 senedir de ben buradayım diyor. Kavga bu yani. Yani dolayısıyla insanların bir yeri kendisine bir biçimde içselleştirmesi bir süreç alıyor.
Tabii.
Batı'da bu daha dengeli gidiyor ve daha az yoğunlukta var. Bizimkinin yoğunluğu biraz fazla. Bunun adı ister göç olsun, ister mobilite olsun. Bu yoğunluğun olumlu tarafları var. Ama zaman zaman da o yoğunluk özellikle yerel yönetimlerin perişan hale düşmesine neden oluyor. Hı-hı. Çünkü altyapı yatırımlarınız hep gelen insanın gerisinde kalıyor. Hı-hı. Gelen insanlar bir yerlere yığılıyorlar, sonra ona yol götürmek zorunda kalıyorsun. Bir süre sonra işin içine tabii siyaset de giriyor. Elektrik götürmek zorunda kalıyorsun, su götürüyorsun, okul yapıyorsun, cami yapıyorsun vesaire. Sonra birden bir bakıyorsun bir kent oluşmuş orada ama allak bullak bir kent. Ne yolu bellidir, ne sokakları düzenlemiş. Yani dolayısıyla dediğim gibi göç kendi başına iyi ya da kötü bir şey değil. Hatta iyi bir şey özünde.
Bir şey.
Ama yönetmek gerekiyor.
Bakalım biz hangi aşamadayız onu konuşacağız hocam. Şimdi Jülide Ayık hanımefendi telefon hattımızdalar. Kendileri TRT Berlin temsilcimiz. Jülide Hanım iyi günler.
İyi günler, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz, sağolunuz. Biz bugün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde Suriyeli mültecilerin durumundan bahsediyoruz. Siz de bize acaba Almanya'da Suriyeli mültecilerin durumu ne? Orada yaşanan sorunlar neler? Bize anlatabilir misiniz?
Tabii, Almanya'nın özellikle bu son haftalarda sığınmacılar, göçmenler bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Ve Avrupa genelinde bu göç akınından belki en çok etkilenen ülkelerden biri Almanya. Çünkü Almanya ekonomik gücü yerinde olan, refah düzeyi çok yüksek olan bir ülke. O yüzden özellikle Suriyeli sığınmacıların bu göç rotasından en hızlı şekilde Almanya'ya ulaşması isteniliyor. Ve rakamlar bu sene içinde ilk 400 binli bulur denilirken Suriyeli sığınmacı sayısı İçişleri Bakanı Thomas de Maizière bu sayıyı 800 bine yıl sonuna kadar yani Almanya 800 bin Suriyeli Iraklı sığınmacı alacaktır dedi. Ve bu konuda Almanya önderliğinde Avrupa genelinde bir hazırlık, bir eylem planı başladı. Bu plana en çok işbirliği konusuna yardım eden ülkelerden biri Fransa oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande bir araya geldi geçen haftalarda ve biz Avrupa olarak ne yapabiliriz ve Almanya olarak sorunlarımız ne sorusunu sordular. Öncelikle ortak bir Avrupa stratejisinin geliştirilmesi konusunda görüş birliğine vardılar. Bu ortak strateji neleri kapsıyordu? Özellikle Almanya'nın üzerinde durduğu konuların başında bu sığınmacılar için ilk kayıt merkezlerinin oluşturulması geliyordu. Bu kayıt merkezlerinin ardından bu insanların, bu sığınmacıların İltica yasası, Avrupa geneli demeyelim de Avrupa'nın birçok ülkesinde geçerli iltica yasasından yararlanıp yararlanamayacağı belirlenecekti. Belirlendikten sonra bu iltica yasasını iltica yasasından yararlanamayanların ülkelerine geri gönderilmesi, diğerlerinin ise Almanya içinde veya Avrupa içinde adil bir şekilde paylaştırılması söz konusuydu. Bu kapsamda özellikle Avrupa Komisyonu'nda bir çalıştırma başlattı ve güvenli ülkeler listesi üzerinde çalışmaya başladı. Yani bu ne demek bu güvenli ülkeler listesi? Makedonya, Sırbistan gibi ülkelerin yani Avrupa'daki ülkelerin sadece insanlar ekonomik durumunu düzeltmek için eğer iltica etmek istiyorlarsa bunların şu an için öncelikli olmadığını, bunların işlemleri yapıldıktan sonra geldikleri ülkeye geri gönderilmesi ve asıl siyasi olarak kaçanların ve iç savaştan kaçanların yani bu durumda Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların Almanya ve Avrupa içinde paylaştırılması söz konusuydu. Bu konuda Almanya kolları sıvadı ve Eylül ortasına kadar bununla ilgili çalışmaları en hızlı şekilde hayata geçirebilmek için Almanya Federal Meclisi'nden bir takım yasaların çıkartılması bekliyor. Dün de bu konuyla ilgili Başbakan Angela Merkel bir basın toplantısı düzenledi ve Türkiye'yi de ilgilendiren aslında çok önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Merkel özellikle Türkiye ile ilgili girelim belki konuya. Almanya'nın bir göç ülkesi olduğunu ve bunu 50-60 yıl önce bu göç hikayesinin başladığını, birçok konuda çok geciktiğini Almanya'nın ama son zamanlarda, son yıllarda özellikle yapılan çalışmalarla Almanya'nın büyük açıklarını telafi etmeye çalıştığını söyledi. Bir zamanların işçi, misafir işçilerin bugün artık Almanya'nın bir parçası haline geldiğini, İslam dininin de artık Almanya'nın bir parçası olduğunu ve bu çalışmaları genel olarak bu şimdiki sığınmacılara da yaygınlaştırmak gerektiğini, yani bu sığınmacılara sadece barınacak yer vermemek, bunun dışında da bu insanların Almanya'ya entegrasyon çalışmalarını, uyum çalışmalarını da hızlandırmak için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Yani kısa vadeli çözümlerin yanı sıra bu insanlara uzun vadede perspektif verebilmek için, özellikle çocuklara perspektif verebilmek için ve Almanya'ya kazandırabilmek için büyük çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Dil kurslarından bahsetti, uyum entegrasyon kurslarından bahsetti, oryantasyon kurslarından bahsetti. Ve bu aşamadan sonra, yani dili öğrendikten sonra bu insanlara bir iş verebilmek, bir meslek eğitimine kazandırabilmek için de çalışmalar gerektiğinden bahsetti. Tabii Almanya için bunun çok kolay bir adım olmayacağını da söyledi. Ve bu konuda Almanya'nın çok kurallara bağlı olarak işlediği, bürokrasisinin çok zor aşılabildiğini söyledi. Bu konuda da son dönemler için bir esneklik çalışmasının başladığını, yani bu kadar mülteci beklenmedi, sığınmacı beklenmedi. Biz şu an bunları kamplarda, yurtlarda bir araya getiriyoruz, topluyoruz ama belli şeylerde de sıkıntı yaşıyoruz. Mesela çadırlarda yaşayan sığınmacılarımız var dedi Başbakan Merkel. Ve Almanlar özellikle işte yangın konusunda, işte çocuk önlemleri konusunda çok dikkatli davranan bir toplum. Ama şu an için bunları hayata geçirmekte bile zorlandıklarını, çünkü o kadar büyük bir göç dalgası var ki dendi. Bu insanlara en kısa zamanda işlemlerini yapıp adil bir şekilde Almanya içinde eyaletleri dağıtabilmek için önceliğimiz şu an işte bu çadır kentin işte çocuklar için trabzan yüksekliği, işte cam yüksekliğini göz önünde bulundurmadan en azından acil ihtiyaçlarını giderme konusunda çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Ve şunu da söylemek lazım. Evet, Başbakan Merkel çalışmalara şimdi daha yeni izahat getiriyor, açıklamalar yapıyor. Son dönemlerde özellikle muhalefet partileri tarafından, Yeşiller, Sol Parti tarafından çok eleştirilmişti. Çünkü suskun kalmıştı Başbakan Merkel. Özellikle son dönemlerde Almanya içinde artan İslamofobi, yabancı düşmanlığına karşı çok fazla ses çıkartmamıştı. Ve son günlerde, geçen hafta Almanya'da bir kayıt merkezi, sığınmacılar için bir kayıt merkezine saldırıda bulunulmuştu Heidenau'da. Saldırganlar Molotov kokteyliyle saldırmıştı. Çirkin yazılar yazılmıştı. Gamalı haçlar çizilmişti. Ve bu olaylar sonrası Başbakan Merkel Heidenau'daki sığınmacılar yurdunu ziyaret etti ve orada Almanya'nın bu insanların yanında olduğunu ve elinden gelen yardımı sağlayacağı sözünü verdi. Ve bir anlamda da bu aşırı sağcılara, yabancı düşmanlarına da gözdağı verdi. Bu insanların Alman hukuk devletinin üstünlüğünü en güçlü şekilde hissedeceklerini söyledi. Ve özellikle ailelere seslendi burada, Alman ailelere seslendi burada. Aşırı sağcıların, Nazilerin yanında yer almayın. Bu Almanya'nın tamamen imajı dışında bir görüntü sağlıyor ve bize zarar veriyor dedi toplum olarak.
Frida Hanım.
Ve tamamen sığınmacıların yanındayız ve elimizden gelen yardımları da yapacağız dedi.
Frida Hanım, stüdyodan hocamızdan bir soru var. Can hocamızın size bir sorusu var.
Frida Hanım, iyi günler. Şimdi bu Haydnau meselesinden bahsettiniz. Yani ısrarla niçin hala Saksonya'ya, Türingen'e falan filan böyle şeylere, yani tehlikeli eyaletlere kamp kurmaya kalkıyorlar? Bu nasıl bir yaklaşım? Yani bu şekilde neye varmak istiyorlar? Amaçları nedir tam olarak anlamak mümkün değil. Yani Almanya'nın yeni eyaletlerinde, yani Doğu, eski Doğu Almanya'da bu sorun olmaya devam ediyor hala. Ve edecek de böyle gözüküyor. Yani nedir bu amaçları acaba? Yani o konuda bir şey diyebilecek misiniz? Mesela niçin Nordrhein-Westfalen'e değil de efendim Baden-Württemberg'e değil de Saksın'a gidiyorlar yani?
Şimdi Cem Bey, sadece Saksonya'ya gidilmiyor. Almanya genelinde bu kamplar, bu yurtlar kurulmuş vaziyette, ama biliyorsunuz bu Pegida sürecinde de bu aşırı sağcıların, yabancı düşmanlığın hortladığı yer Saksonya. Çok az yabancı yaşıyor. 1000 Alman içinde 4 yabancı var ve bu toplumlar yabancılara çok alışkın değiller. Başbakan Merkel dün yaptığı açıklamada da gazeteciler ısrarla sizin sorduğunuz soruyu sordular kendisine. Neden Doğu Almanya'nın doğusunda bu kadar yabancı düşmanlığın olduğu bilinirken neden oraya da yurtlar açılıyor, kamplar yapılıyor? Başbakan Merkel'de Almanya'nın bir bütün olduğunu, batı ve doğu olarak ayırmanın yanlış olacağını söyledi. Ve oradaki insanların arasında da sağduyulu insanların olduğunu ve devletin her şeyi kontrol altında tuttuğu vurguladı konuşmasında özellikle. Ve bunun bir süreç olduğunu ve bu sürecin sonunda kendisi Almanya'nın başarılı bir şekilde sığınmacılar konusunun da üstesinden gelebileceğini söyledi. Ve oradaki aşırı sağı izole edip orada güçlenmesine izin vermeyeceğiz dedi. Zannediyorum bu düşüncenin altında yatıyor. Oraya da sığınmacılar yurtlarının açılması, çok sayıda iltica başvurusunun orada kabul edilmesini bu şekilde açıklıyor kendisi. Yani bundan sonra da devlet, yine Alman hükümeti doğuda da ve belki özellikle doğuda da orada özellikle aşırı sağcılara yer vermemek için çalışmalarına devam edecek görünüyor.
Evet, teşekkür ederim.
Murat Hocam, sizin eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı?
Şimdi ben en son, Jülde Hanım, verdiğiniz bilgiler çok önemli. Çok teşekkür ederim. Biraz sonra da üzerine konuşuruz ayrıca. Diğer partilerin genel yaklaşımı ne oldu? Şimdi Sosyal Demokratlar, Yeşiller, Sol Parti bu konuda eminim daha hani göçmenlere ya da mültecilere yönelik olumlu mesajlar veriyorlardır. Ama yine de orada da ciddi farklılıklar var mı aralarında? Bir de FDP bu konuda herhangi bir şekilde bir açıklama yapıyor mu, onu çok merak ettim.
Bir de ben de şunu ekleyeyim hocam. Tabii. Acaba Alman toplumu buna nasıl tepki gösterdi? Art.
Evet, şimdi muhalefet partileri kesinlikle Başbakan Merkel'in karşısında yer alıyor. Son haftalarda özellikle bu Haydenau'daki saldırıyı yine söyleyeceğim, ama Haydenau'daki saldırı sonrası ilk gidenlerden biri oraya Sigmar Gabriel oldu. Başbakan yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti başkanı orada gitti ve biz Sosyal Demokrat Parti olarak sığınmacıların, ilticacıların yanındayız dedi. Yeşiller ve özellikle Sol Parti ise Almanya'nın göç politikasını çok eleştirdi ve özellikle Başbakan Merkel'in tutumunu eleştiriyor. Sığınmacıların yanında az yer almakla eleştiriyor kendisini. Belki hatırlayacaksınız, geçen haftalarda Almanya'da bir etkinlik düzenlenmişti ve Başbakan Merkel buraya gittiğinde Filistinli bir genç kız vardı. Babasının iltica süresinin dolduğunu ve dönmek zorunda kaldığını söylemişti ve Merkel çok disiplinli bir şekilde diyeyim artık, herkesi alamayız buraya diye bir cevap vermişti ve Filistinli genç kız ağlamaya başlamıştı. Sonradan durumu düzeltmeye çalışsa bile aslında Merkel dünkü toplantıda bile yine aynı şeyi söyledi. Biz şu an için öncelikle ihtiyacı olanları alabiliyoruz. Buraya gelip sadece ekonomik olarak refaha ermek isteyen ailelere öncelik tanıyamayız. Siyasi sebeplerden dolayı, iç savaş sebeplerinden dolayı, çocuklarının can güvenliği olmadığından dolayı Batı Avrupa ülkelerine kaçan insanlara öncelik vermeliyiz dedi. Ve bu konuda muhalefetin de hedefi haline geldi. FDP de buna benzer açıklamalar yapıyor ve Merkel'i öncelikle hiçbir şey söylememekle ve bir tavır almamakla suçladılar.
Liberaller mi?
Efendim?
Liberallerden mi söz ediyorsunuz şu anda?
Evet, evet.
Ha, evet. Yani onlar da alınmasına daha pozitif mi bakıyorlar bu anlamda?
Daha pozitif bakıyorlar ama daha çok belli kurallar çerçevesinde alınması gerektiğini, Almanya'nın herkese kapısını açamayacağını, bir sürü başka Avrupa Birliği ülkesinde olduğunu, özellikle Büyük Britanya, Polonya gibi ülkelerin de taşın altına elini koyması gerektiği yönünde görüş bildiriyorlar. Ve bu yönde tabii Almanya'da hükümet içinde bir bölünmüşlük var denilebilir artık. Çünkü Sosyal Demokrat Parti de bu hükümetin bir ortağı ve Merkel'den farklı bir yol çizdi ilk etapta. Ve belki bunu da söylemek gerekiyor. Almanya'da halk nasıl bakıyor bu duruma? Evet, doğu tarafında, Almanya'nın doğusunda, Saksonya'da yabancılara belki batısındaki kadar ılımlı yaklaşılmıyor ama son haftalarda özellikle sivil toplum kuruluşları olsun, Almanya da belediyeler olsun, kendi inisiyatifleriyle tamamen gönüllülük esasına dayanarak bu insanlar, bu sığınmacılar için büyük bir çaba içine girdiler. Merkezler kuruldu. İnsanlar evlerinde fazla gelen giyecekleri, oyuncakları, bisikletleri, eğitim materyali, kitap, yani aklınıza gelebilecek her şey, kalem, her şeyi topladılar ve bu sığınma merkezlerinde, bu ilk kayıt merkezlerinde özellikle kayıt olan herkese, iltica başvurusu yapan herkese torbalar halinde ilk ihtiyaçlarını giderecek malzeme veriliyor. Bebek bezinden tutun çocuk giyimine kadar ve aynı zamanda bir esneklik, belki Alman devleti için çok zor bir şey, doktor ihtiyacı ortaya çıktı. Özellikle dili bilmeyen, yani Alman doktorlar Suriye'den gelen, Irak'tan gelen sığınmacıların dilini bilmedikleri için çok zorlanıyordu ve bu konuda şimdilik denklikleri bile tanınmamış doktorları Alman doktorlar himayesinde çalıştırıyorlar. Bir anlamda çeviri hizmeti yapsalar bile günde 100-120-150 hasta bakan doktorlardan bahsediyoruz burada. Sabah saat 6'da 7'de işe başlayıp, yani işin ucu açık, sabahlara kadar devam ediyorlar. Çünkü sığınmacılar çok zor şartlarda geldikleri için, özellikle çocuklarda çok büyük rahatsızlıkların meydana geldiğini, yüksek ateş, enfeksiyon hastalıkları, ishal, bunun da çok büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Gönüllü eğitmenler işe başladı. Almanca öğretmeye çalışıyorlar gençlere bir perspektif verebilmek için. Yani bu anlamda da Alman halkının her ne kadar doğu tarafında belki böyle bir soğukluk görülse bile yabancılara, sığınmacılara karşı, batı tarafında, batıdan çok sayıda gönüllü bu merkezlere koşup insanlara yardım edebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve bu tabii gönüllülük esasında. Bugün yine Federal Alman Çalışma Bakanı bir açıklama yaptı. Mali yardımların da çok büyük ve hızlı, beklenmedik bir şekilde yetiştiğini, imdatlarına yetiştiğini, ama buna rağmen Alman hükümetinin 2019'a kadar 7 milyar euro gibi bir ek bütçe çıkartması gerektiğini söyledi Çalışma Bakanı Nale. Bu konudaki çalışmalarında önümüzdeki haftalarda Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ile hızlandırılması gerektiğini ve belki Avrupa'nın fonlarından da, ki Almanya bu fonlara en büyük net direkt yardımı yapan ülke olarak, bu fonlardan da Avrupa geneline daha büyük bir bütçe ayrılması gerektiği yönünde açıklamalar geliyor Berlin'den.
Jülide Hanım, ben çok kısacık bir şey daha soracağım. Galiba zamanımız da azaldı. Şimdi buyurun. Siz Berlin'desiniz. Bilmiyor da olabilirsiniz ama merak ettim. Belki de bilginiz varsa çok mutlu olacağım. Şimdi az önce Merkel ve Hollande'ın görüşmesinden söz ettiniz. Şimdi benim elimdeki bu konuyu yakından takip etmeye çalışıyorum. Avrupa'da Suriyelilerin gittiği iki tane temel ülke var. Birisi Almanya, diğeri İsveç. Almanya son dönemde çok daha fazla insan almaya başladı. İşte senenin sonuna kadar da 800 bine ulaşacağına dair tahminler var. Ama benim elimdeki son rakamlarda Fransa'daki sayı olağanüstü küçük görünüyor. Yani 5000'lerde falan görünüyordu. Belki bu birazcık artmıştır. Sizin hiç bu konuda bilginiz var mı? Fransa'da şu an Suriyeli sayısının ne kadar olduğuna dair bir bilginiz var mı acaba?
Şimdi net bir bilgi yok bu konuda ama Hollande ve Merkel'in özellikle üzerinde durduğu güvenli bir göç rotasının oluşturulmasıydı. Çünkü biliyorsunuz bu yolculuklar sırasında çok sayıda sığınmacı ölüyor. Hı hı. En son Avusturya'da yine bir 70'in üzerinde insan bir tırın içinde ölü bulundu. Boğuldular çünkü. Almanya ve Fransa'nın önderliğinde bir güvenli göç rotasının oluşturulması gündemde. Ve bunun dışında ilk kayıt merkezlerinin özellikle Yunanistan'a ve İtalya'ya kurulması gündemde. dönemde buradaki ilk kayıt merkezinden sonra Fransa'da daha fazla göçmen alacağı konusunda söz verdi diye açıklamalar yapıldı Berlin'deki ortak basın konferansında. Çünkü Almanya'nın tek başına üzerinden gelebileceği bir sorumluluk değil bu. Merkel tabii ki refah düzeyi en yüksek Almanya'nın daha fazla alması gerektiğini söyledi ama Fransa gibi ülkelerin de bundan böyle adil dağıtıma dahil olması gerektiğini ve bu insanlara da kapısını açması gerektiği üzerinde görüş birliğine varıldığını biliyorum ama tam Fransa için net bir rakam bilmiyorum.
Anladım.
Şu an için.
Yani ben biraz sonra onu o aktüel bilgiye ulaşırım çünkü Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin sayfasında ona ulaşabiliyorum ama ben 3 ay önce baktığım rakamlarda Fransa ve İngiltere facia bir tablo gösteriyordu. Birisinde 4000, diğerinde 5000 kişi vardı. Bu da sürdürülebilir bir şey değildi zaten. Yani onun için de gerçekten merak ettim. Teşekkür ediyorum yine de size.
Jüda'ya çok teşekkür ederiz. TRT Berlin temsilcisi telefon bağlantımızdaydı. Programımız devam ediyor.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com.
Ve sayın dinleyenlerimiz, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün de tarihinde görmüş olduğu en büyük göçten, Suriyelilerin göçünden bahsediyoruz. Murat Hocam devam edelim.
Yani öncelikle hani göçten daha çok hani yerinden yurdundan edilmiş insanların müthiş bir şeyi var yani. Bu insanların hani düzenli bir göç olayı gibi algılanması ve yerleştirilmesi de çok mümkün değil. Ama hani Almanya hazır başlamışken devam etmek isterim. Yani biz Almanya deyince çok eleştiririz. Orada çok insanımız var, çok haksızlıklar var, çok şanssız, kötü dönemler yaşandı. Şu oldu, bu oldu falan. Ama yani bazı hakları da teslim etmemiz lazım. Şimdi az önce Jülde Hanım da anlattı. Senenin sonuna kadar 800 bin kişiden söz ediyor. Bu olağanüstü bir sayı. Yani şimdi diyebilir ki radyoda dinleyenler, bizde 2 milyon var. Tamam, bizde 2 milyon var. Çünkü bizim 911 kilometrelik çok da kontrol edilemeyen bir sınırımız var. Bu insanlar bizim ülkemize sızdılar. Bunun ötesinde Almanya'ya geçmek başlı başına bir şey. Bir de siyaset, hani Angela Merkel öyle ya da böyle muhafazakar bir partinin lideri ve yıllarca belirli ilkeler çerçevesinde de mücadeleler etti. Mesela Almanya'da Christian Wolff cumhurbaşkanı iken İslam da Almanya'nın bir parçasıdır dedi diye inanılmaz bir kampanya başlattılar. Hatta adamın cumhurbaşkanlığından ayrılmasında bile etkili oldu. Bugün aynı Merkel İslam artık Almanya'nın bir parçasıdır demek durumunda kaldı. Angela Merkel yıllarca Almanya bir göç ülkesidir cümlesini söylememek için her türlü yolu denedi. Sonunda şimdi kendisi onu söylüyor. Ama yani pratik bir biçimde gidiyor. Şimdi az önce Can Hocam da sordu. Neden bunlar doğuya gidiyor? Yani doğru, oralar riskli bölgeler. Ama Almanya'da şöyle bir sistem geliştirmişler. Dışarıdan gelen diyelim ki 10 bin kişi. 16 tane eyalet var. 16 eyaletin ekonomik gelişmişlik durumuna göre mesela diyor ki Baden-Württemberg çok zengin, buraya ben 2000 kişi gönderiyorum. Ama işte Saksonya iyi değil durumu, ben ona işte 300 kişi gönderiyorum falan. Ama ülkenin bir bütün olarak algılanması ve yükün ortak bir biçimde paylaşım bakımından da önemli bir şey bu. Doğru, risk bölgelerine gönderiliyor bunlar. Ama şunu unutmayalım, orada bir risk çıkarsa, sorunlar yaşanırsa bunun ilk maliyeti Angela Merkel'e ve CDU'ya olur. Yani onların da yaptığını çok fazla küçümsememek lazım. Yani gerçek anlamda, politik anlamda risk alıyorlar. Ama hayat öyle gidiyor. Yardım kampanyaları konusunda da şunu söyleyeyim. Şimdi biz de çok işte yardımsever bir milletiz vesaire ama ben hani Almanya'da yaşadığım dönemlerde dünyanın herhangi bir ucunda bir tayfun olur, bir deprem olur, bir şey olur. İnanılmaz kampanyalar olur. Aklınız durur. Türkiye'deki deprem döneminde de benzer şeyler oldu. Somali'deki facia sonrasında bile Almanya'da kendiliğinden sivil toplum örgütleri çıktı. Bir sürü yardımlar topladılar. Alman toplumunda böyle bir hassasiyet var. Bir yani bunu da mutlaka teslim etmek bunu, lazım. Bir kültür var tabii ki.
Ucu nereye gidiyor? Onu da söyledim mi hocam?
Onu da söyleyebilirsiniz tabii ki. Yani hayır iyi olur yani gerçekten. Yani
kökenin nerededir?
Tabii hocam buyurun hemen onu söyleyeyim tabii ki.
Şimdi 2. Dünya Savaşı sonrasında müthiş bir faklu zaruret işini düşünce Alman halkı. Yani mağlup olduktan sonra Amerika'dan care paketleri gönderiyorlar. Onu hiç unutmamışlar. Hiç unutmamışlar ve sürekli olarak hatırlarlar zaten bu şey yaparken bize de böyle yardım edildi deyip kendilerinde bir sorumluluk, bir yükümlülük hissi oluşuyor. Yani dünyanın herhangi bir yerine Murat Hocam'ın dediği gibi bir afet, bir zelzele her ne olursa hemen televizyonlarda hesap numaraları verilir, hemen şeyler verilir ve gerçekten de büyük katkı sağlar halk yani.
Bakın biz de bazen bir felaket yaşarız ardından işte televizyonlarda şenlikli, şarkılı, türkülü programlar yayınlanır, yayınlanmaz, tartışılır, malçılır falan. Yani açıkçası bu konuda da gayet sahtekar davrandığımızı da söylemem gerekiyor. Çok da öyle bu konuyu içselleştirdiğimizi düşünmüyorum ben. Ama mesela Almanya'da gerçekten dünyanın herhangi bir yerinde bir kriz yaşandığında, insani bir dram yaşandığında onu kanallarda da görürsünüz, evet. Yorumlarda görürsünüz, değerlendirmelerde görürsünüz. Yani hakikaten iş ciddiye alınır. Yani Alman toplumu bir de 800 bin kişi Alman toplumu için olağanüstü büyük bir sayı. Yani bunun hiç küçümsenecek bir tarafı yok. Yani dediğim gibi hemen oradan ama bizde 2 milyon var bizi kurtarmıyor. Alman toplumu gibi kuralları çok net, işte her şeyi organize yapan, çok böyle perspektivist yaklaşan bir toplumun içinde 800 bin Müslüman kökenli insanın gidiyor olması ve bu konuda da toplumun destek vermesi önemli bir şey. Hafta sonu futbol maçlarında Bundesliga'da hemen hemen bütün stadyumlarda dev pankartlar açıldı. Mülteciler hoş geldiniz diye. Şimdi bakın biz Türkiye'deyiz. Komşumuzdan insanlar
hocam,
geliyor.
Umarım kibrit fiyatları satışlarında artış olmasa.
Hocam yok hocam. Ben orada değilim hocam. O her toplumda olan bir şey. Yani onun da acı tecrübelerini yaşıyoruz. Ama bu hakkı teslim etmemiz lazım. Avrupa'da ikinci bir ülke, karşılaştırabileceğiniz ikinci bir ülke yok. Bütün Almanlara vuruyoruz. Tamam doğru da. Karşılaştırabileceğimiz ikinci bir ülke yok. Yani İngiltere orada ada kimseyi sokmuyor oraya. Fransa dediğiniz şey Avrupa Birliği'nin patronunun iki patronundan birisi. 5000 kişiden söz ediyoruz. Almanya 800.000 kişiden söz ediyor. Yani bence bunun takdir edilmesi lazım.
Ki Murat şimdi hocam bakın, yani şöyle uzaktan baktığımızda hani Alman toplumu içinde çok kendi içlerine kapanık. Hani çok da yardımsever olabileceklerini düşünmeyebilirsiniz ama böyle bir konuda göstermiş olduğunuz.
Yok değil öyle değiller öyle değiller.
Yani bakın değiller, ben 8 sene falan yaşadım. Can hocam çok daha 20 küsur senesi yaşadı orada. Hala çok sık gidip geliyoruz. Ben Almanya'ya her gittiğimde hala kendimi huzursuz hissediyorum. Yani bunu da vurgulamam lazım. Yani en son Amerika'daydım. Amerika'ya çok az gitmişliğim var. İngilizcem Almancamdan daha kötüdür. Kendimi daha mutlu hissettim yani. Yani bu ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Biz Alman toplumuyla, Alman siyasetiyle ilgili düşüncelerimizi, eleştirilerimizi ortaya koyabiliriz. Ama biz de bu toptancı değerlendirmelere en azından bizim kaçınmamız lazım. Yani çok iyi şeyler var, çok kötü şeyler var. Ve ben gerçekten bu 800 bin sayısını 2-3 gün önce bir gazetede gördüğümde dedim yanlış yazmışlar. 800 bin olamaz. 800 bin çok büyük bir rakam. Çünkü Almanya'da çok net biçimde tıpkı Macaristan'da tıpkı diğer ülkelerde yaşandığı gibi artık Müslüman göçmen istemiyoruz tartışmaları var. Ama Almanlar şu noktada bence şuna döndüler. Almanya'da müthiş bir yaşlanma ve çocuk sayısının azalması gibi bir sorun var. Ekonomi çevreleri hepsi bunun çok önemli bir sorun olacağını düşünüyorlar ve Almanya'nın düzenli bir biçimde göç alması gerektiğini hep söylüyorlar zaten. Şimdi bu durum eminim orada yeni bir politik stratejik bir şeye dönüşecek. Tamam alalım ekonominin ihtiyacı var ama bunları işte Almanca öğretelim, entegrasyon kurslarından geçirelim falan. Ekonomi ama hani bu kolay bir şey değil bunu unutmayalım. Bizim ülkemizde bile hani insanların huzursuzluğunu, bu konudaki şikayetlerini biliyoruz. Hani o yapılan şeyin önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ve bir şey daha vurgulamam lazım hocam. Siz bu konuda değerlendirmenizi çok önemsiyorum. Türkiye'nin Almanya'yla birçok alanda olduğu gibi bu alanda da çok ciddi işbirliği yapabilme potansiyeli var. Şimdi bakın en son şimdi yeni bir şey geldi bana haber geldi. Önümüzdeki haftaya bir heyet geliyor. Alman sanayicileri bir birlik oluşumu, bir sivil toplum örgütü girişimi 15 milyon euro ayırmışlar. Bu 15 milyon euro ile Türkiye'de Suriyeliler için meslek okulları açacaklar. Suriyelileri hani bunları yetiştirip oraya götürecek diyor bazıları. Yetiştirip götürsün. Bunda ne bir sakınca yok. Ama Türkiye'ye 15 milyon euro kaynağı buraya gönderiyorlar ve bunu yapıyorlar. Ve bakın Almanya'da sayı 100 bini geçtiğinde entegrasyonla ilgili çalışmalara başlandı. Bizde 1,5 milyonu geçtikten sonra aklımıza gelmeye başladı entegrasyon vesaire. Yani bu konuda da Almanya'da olup bitenlere biraz daha bakmakta fayda var.
Burada kafamı kurcalayan bir şey var. 800 bin rakamı telaffuz ediliyor ya. Bizdeki 2 milyonun mu 800 binini alacaklar acaba?
Hayır yani? Değil şimdi yani şöyle. Şimdi hayır. Ama
yani hocam, 4 milyon potansiyel zaten.
Hayır ama Suriye'de şimdi Lübnan'da. Olacak? Şimdi hocam bakın o konuda biz yine reklamımızın kurbanı olacağız. Hmm. Lübnan'da var. Irak'ta var. Mısır'da var. Ürdün'de var.
Lübnan'ın nüfusunun yarısı ya.
Aynen. Şimdi evet. Bakın bir bizim bir garip bir politikamız var. Bir taraftan şikayet ediyoruz bize yardım gelmiyor diye. Bir taraftan da bas bas bağırıyoruz. En güzel kamplar bizde. En iyi biz bakıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz falan. Ve gerçekten bir yardım geldiğinde dışarıdaki bir organizasyondan ya da ülkeden. En mağdur neresi? Ürdün. Hadi Ürdün'dekileri götüreyim diyor. En mağdur neresi? Irak'taki. Hadi onlar. Yani dolayısıyla bizden gideceklerin sayısı daha az olacak. Yalnız bu akın yoğunlaşmaya başladı. Herkes oraya ulaşmaya çalışıyor. Şimdi şunu unutmayın.
Yani
şimdi,
insan kaçakçıları devreye.
Tabii olmaz mı? $100 insan kaçıranlar var vesaire. Şimdi bakın geçen sene bir yıl içinde Akdeniz'de 2000 küsür 3000'e yakın insan boğuldu ve öldü. İşte kamyonlarda ölenler falan biz bunları görüyoruz. İnanılmaz dramatik sahneler. Ama bakın şöyle bir şeyi de unutmayın. Ulaşan 250 bin kişi var bir yılda. Kaçak yollarla Avrupa'ya ulaşan 250 bin kişi var. Ha böyle olunca insanlar tabii ki o ölümü göze alıyor yani. O da işin bir parçası. Hani onun bir biçimde fıtratında ölmek de var ama ulaşmak da var. Bence şu yoğunlaşmanın sebebi şu. Geçenlerde Süddeutsche Zeitung'dan yine bu konuyla ilgili ben bir röportaj verdim. Orada da söyledim. Şimdi Türkiye'ye gelen Suriyelilerin bir kısmı tabii ki dönmek istiyorlardı. Hı hı. Ve ülkelerine bir süre sonra döneceklerini düşünüyorlardı. Hı. Ama zaman artık öyle bir noktaya geldi ve Suriye'deki kriz o kadar kangren bir hale geldi ki artık bir saniye ya artık geleceğimizi kuralım. Türkiye'de yerine Almanya'ya gitmeye çalışalım diyor. Herkesin de gözü Almanya'da. Yani Macaristan'a gitmek isteyen yok.
Gelişmiş.
Çek Cumhuriyeti'ne gitmek isteyen yok. Herkes Almanya'ya ulaşmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu baskı daha da artacak. İstedikleri kadar polisi önlemler alsınlar. Bu insanların kaçışı devam edecek. Hem Türkiye üzerinden hem Akdeniz'den hem Almanlar gidip alacaklar. Bu kriz bütün Avrupa'yı destabilize etme potansiyeli olan çok ciddi bir kriz. Ve bunun en az ne yazık ki biz farkındayız diye düşünüyorum. Bu konuda bizim birazcık daha konuyu ciddiye almamız lazım diye düşünüyorum. Yani bizim şu an Can hocamızla yaptığımız bir çalışmamız var. TİSK için bir araştırma yapıyoruz. Onda da şu. Türk ekonomi dünyası bu olaya nasıl bakıyor? Yani Türkiye'de bu kadar Suriyeli var. Bunlar gelecekte ekonomiye ne yönde yansıyacak? İş gücüne ne yönde yansıyacak? Kayıtsız ekonomi ne yönde şekillenecek? Ekonomi bunu nasıl kaldırabilir? Hangi alanlar, hangi sektörler bu konuda ön plana çıkmalı vesaire? Bu tip çalışmalara olağanüstü ihtiyaç var. Çünkü bu işin geleceğini görebilmemiz lazım. Onu görmeden önce de şunun kararını verilmesi lazım. Bunlar yarın gidiyorlar kardeşim. İşte Esad düşecek gidecek. Hani 4 senedir bunun rüyasını görüyoruz ya. Gidecekler. Yok kardeşim bunlar gitmeyecek. Büyük bölümü kalacak. O zaman biz burada ekonomisiyle, sosyal yapısıyla, eğitimiyle bir şey yapmamız lazım. Şimdi 4 senedir burada olup okula gitmeyen... Ya. 700 bin çocuk var. 700 bin çocuk. Ve bu çocuklar bu toplumda kaldığında kendi elinizde bir... Yani bunun illa Suriyeli olması gerekmiyor. Türk çocuğu da okula göndermeyin 4 sene. Okuldan kopsun. O da bir sıkıntıdır. Diğeri de sıkıntıdır. Doğru. Bir de kitlesel baskı altında travmalardan geçmiş kendini yabancı hissedecek, ötelenecek, örselenecek. Ne olursa olsun yani. Bunun farkında olmak konusunda bence çok işin kenarındayız diye düşünüyorum. Hı hı.
Yapılacak çok işimiz var aslında. Yeni ya. Fark edildi. Doğru söylüyor Murat Hocam. Yani fark edildiğini de söylemek belki biraz erken mi hocam?
Tabii.
Fark edildiğinden de emin değiliz diyorsunuz.
İnanın öyle hocam evet, yani. Evet. Bu konuda daha devletin organize bir biçimde. Şimdi şöyle. Türkiye devletinde son dönemde işin hani nasıl diyeyim realiteyle ilgili politikalar çok seçim endeksli gitmeye başladı. Suriyeliler krizi bir insani kriz değil, politik bir kriz olarak, uluslararası politik bir kriz olarak algılandı. Habire yurt dışına çakıyoruz, bağırıyoruz, ediyoruz, Esad'a bağırıyoruz falan. Ama yani başka bir realite var Türkiye'de. Ama bu realiteyle ilgili net bir tavır takınamıyoruz. Çünkü hala şeye endekslemiş durumdayız. Esad gidecek, bunlar dönecek. Esad nasıl gidecek? İşte gitmesi için şunu yapalım, bunu yapalım. Ama bu Türkiye'de olup biteni kaçırmamıza neden oluyor ve bürokrasi de doğal olarak siyasetten gelen o etki çerçevesinde dar bir alana sıkışıp kalıyor. Yani eğitim başta olmak üzere, çalışma hakları başta olmak üzere evet. Bu konularda evet. Mutlaka bir şeyler yapılması gerekiyor. Bu bizim toplumumuzu gerçekten ciddi bir sıkıntıya sokar. Yani bakın geçen bir vesileyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile bir sohbetimiz oldu. Yani ben bir siyaset bilimciyim, güvenlik işlerini bilmem. Ama eğer güvenlik risk alanları diye düşünürseniz, şu an önümüzde işte Türkiye'de etnik bir çatışmadan söz edebilirsiniz. Ne bileyim mezhepsel bir çatışmadan, cyber sorundan, komşulardan. Ama en az bunlar kadar önemli artık Türkiye'nin içindeki Suriyeliler. Ben bir göç uzmanı olarak asla bunu bir risk alanı olarak, öncelikli olarak söylemem. Ama göç yönetilmesi gereken bir şey ve 2 milyon insandan söz ediyoruz. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani Almanya'nın şu anki bu düzenli yerleştirme biçimini biz daha kayıtlamayı yapamadık. Yani daha orada değiliz hocam. Yani daha elimizde sağlıklı kayıt yok. Yani bu kadar vahim durumdayız.
Şimdi geçen İLO'nun toplantısı olmuştu bir ay kadar önce İstanbul'da. Bu konuda diğer Avrupa Arap ülkelerinden gelenler oldu. Diğer ülkelerden yani bu Suriyelileri kabul eden ülkelerden. Şimdi dediğiniz zor. Biz bir yandan da böyle reklam yapıyoruz falan. Mesela bot kiralayıp Lübnan'dan Türkiye'ye gelmeye çalışanlar da varmış.
Tabii ki.
Yani bir
tabii
kısmı ki da oradan
Türkiye'ye. Hocam burada hayat oralara göre yine
biraz
de daha
iyi. Yani biraz orada daha kamplar fevkalade kötü. O kamplardan Türkiye'ye gelip Türkiye'de de kampa koymayıp hadi istediğiniz yere gidin dediğimiz için aslında o da bir tuhaf.
Hocam zaten şu an dünyanın en büyük kamplarından birisini yaptık biz. Türkiye'de 270 bin kapasiteli kamp var. Bu normal bir şey değil. Anormal bir sayı. 25 ayrı merkezde 260-270 bin kişilik kamp. Tamam ama 2 milyon insanı yerleştirecek kamp olmaz yani.
Olmaz.
Olamaz. Evet. Yani bunun ne devletin gücü yeter ne de doğru bir şey. Çünkü kamp da öyle kolay bir şey değil. Onun yönetimi de başka bir şey. Çünkü bir süre sonra o kamp yarı açık cezaevine dönüyor. İster istemez tamam düzenli kontrol altında falan ama bu da olacak bir şey değil. Yani burada başından beri kayıt konusundaki zaaf dönüp dolaşıp aynı yere dönüyor. Şimdi toparlamaya çalışıyor. Şimdi mesela Antalya ile ilgili bir karar alınmış. İşte oraya Suriyeliler gitmesin. Neden? Orası turistik bölge. Ya İstanbul'un başı kel mi yani? Hani İzmir'in başı kel mi?
Bodrum dolu.
Hani her yer buna bakarsanız bedeli bir şey yani. Bunu bu şekilde de engelleyemezsiniz. Eninde sonunda insanlar da ulaşıyor bir yerlere. Dediğim gibi bu sadece estetik bir konu değil. Bu konunun güvenlik boyutu var, sosyal boyutu var. Yani biz hala işin ne yazık ki çok içine nüfuz etmemişiz. Ben onun için söylüyorum. Bütün eleştirilerimize rağmen Almanya'da neler yapıldığına da bakıp oradan alınacak örnekleri de dikkate almamız lazım. Meslek eğitimi konusunda modellere dikkat etmemiz lazım. Evet. Eğitimde ne yapıyor? Dağıtımı nasıl gerçekleştiriyor? Yani Almanya bize göre bu anlamda daha zor bir işin içine giriyor.
Ama tecrübeli canım.
Tecrübe. Yani, o tecrübeyi ama bizim de yurt dışında yaşayan bu kadar insanımız var. Onun tecrübesinin de bir birikim var hocam. Yani hani biz de onu değerlendirmemiz lazım.
Doğru. Çok haklısınız.
Yani.
Hocam haklısınız.
Yani savaş öncesi benim okuduğum kadarıyla 22 milyon gibi bir nüfus var. Ve %97'si şu anda yani komşu ülkelere sığınmış.
Yok o kadar değil. O kadar değil. Şu an Suriye'yi terk etmek zorunda kalanların sayısı yaklaşık 5 milyon civarında. Yaklaşık 7-8 milyon da ülke içinde başka yere kaçmak zorunda kalmış. İşte ne bileyim burası rejimin bölgesi. Oradan kaçıyor bilmem neyin bölgesine gidiyor falan. Ama yani bu sayılar olağanüstü büyük sayılar. Ve umutsuzluk getiren bir durum var yani. Ülkeye bakıyorsun bu ülke adam olmaz diyorsun yani bunu herkes söylüyor. Kaçan insanlar özellikle kadınlar her zaman istikrarı ve huzuru çok önemserler. Bütün göç olaylarında da bunu görürüz biz. Kadınlar kolay kolay çocuklarını bombaların yağdığı yani şaka değil orada. İnsanlar ölüyor. 300 bin insan ölmüş. Milyonlarca insan yaralanmış. Evler tahrip olmuş. Her an nereden ne saldırı geleceğini bilmiyorsun. Yani bazen bu mültecilere karşı bakışta bir sorun var. Yani bu insanlar hani böyle hadi gidelim ya bunların ekmeğine ortak olalım diye gelmiyor yani. Bombadan kaçıyor, silahtan kaçıyor. İnsanları görmüyor musunuz? Yani kucaklarında bebekler, tellerin altından geçenler bilmem neden ne. Yani Allah vermesin. Çok zor bir durum ve bu empatiyi kaçırmamak lazım yani. O açıdan Türk toplumunun, Türk topluma yönelik olarak da mutlaka hükümetin çok daha düzenli ve dürüst bir bilgilendirme yapması lazım. Onu da yapmıyoruz. Şimdi, yani olayları mümkün olduğunca arka plana itmeye çalışıyoruz. Bunun da yanlış olduğunu düşünüyorum.
Şimdi hocam biz yıllarca yurt dışında Avrupa ülkelerinde işte Türkler geldi işlerimizi kaybettik falan filan teraneleriyle hep karşılaştık. Ve bundan çok rahatsızlık duyduk öyle değil mi?
Aynen.
Şimdi aynı şeyi bizim televizyonlardaki haberlerde görmeye başladım. Birkaç gündür bakıyorum. İşte özellikle tekstil sektöründe Suriyelileri çalıştırıp Türkleri işten çıkarıp işte daha düşük tamam böyle bir eğilim olabilir böyle ama devletin de vazifesi esas itibariyle o denetimi yapmak ve o şekilde istihdamın önüne geçmek. Şimdi yalnız bunu böyle şey anlatınca kamuoyunu anlatınca ister istemez böyle bir xenofobik bir yabancı korkusu, yabancı düşmanı şey ortaya çıkıyor. Yani ortam ortaya çıkıyor ki bunu çok tehlikeli görüyorum. Aynen. Ben Türkiye için. Yani.
Daha bakın geçen hafta Ankara'nın bir ilçesinde daha önce Urfalı mevsim işçileri gelip çalışıyormuş bir yerde. Sonra Suriyeliler gelince çıkarmışlar onları. 60 kişiyi aynı anda çıkarmışlar. 60 tane Suriyeli almışlar. Evet. Tabii burada bir de müthiş bir sömürü de var yani. Yani emek tabii sömürüsü
emek
de var.
Sömürüsü var.
Onun içinde karşıdakinin pazarlık gücü yok. Rahatça evet. istediğin rakama çalıştırıyorsun. Kayıtsız çalıştırıyorsun vesaire vesaire. Sonra bu Urfalı grupla Suriyeliler birbirlerine girmişler ve bir ölü var.
Ya.
Ve birçok haberi duymuyoruz bile yani. Hani,
çatışma oluyor bu sefer.
Bunlar, bunların her geçen gün sayısı artabilir. Evet. Ve hakikaten bu konuda siyasetin bu gölgesinden biraz daha uzaklaştırılıp daha somut ve daha gerçekçi politikalara ihtiyaç var. Ve en önemlisi Türk halkını da bu konuda daha çok bilgilendirmek gerekiyor. Ne oluyor, ne bitiyor, kimdir bunlar, nedir? Bir, bu konu sürekli işte
kamu spotlarıyla falan desteklenebilir. Kürsülere
çıkıp biz çok bilmem ne milletiz, ne güzel kucağımızı açtık. O, bu kadar basit değil olay yani. Evet. Bunun ötesinde
ona insanların ihtiyacı var. Bunlar kalmasın ya. Gitsin diyenler var yani.
Var, olmaz mı ne demek? Evet. Ne demek? Tabii ki var.
Evet. Peki hocam bu konuyu daha uzun zaman konuşacağı benziyoruz. Çok teşekkür ederiz. Osmancan Ünver programımızın danışmanı, aynı zamanda göç uzmanı, doçent doktor Murat Erdoğan, Hacettepe Üniversitesi. Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
Biz teşekkür
efendim.
Ederiz. Sağ olun.
Sayın dinleyenlerimiz, Nurettin Turan programımızı hazırladı. Cihan Aydoğan teknik masadaydı. Ben Yasemin Pamukçu Başar. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmayı umut ederek ayrılıyoruz huzurlarınızdan.